Ayrım 45.
Gerçekten de değişim adına o kadar çok yeni ve neo ön ekli zıpırlık varken, kuralsızlığın kurallarında reddettiğimiz muhafazakarlık ile bu zıpırlıklar tarafından bize vurulacak muhafazakarlık damgası arasında isim benzerliğinden öte bir ilişkinin bulunmadığını ilan etmek vaciptir. Alıntının devamı şöyle. Nokta nokta nokta du. Hazır değişim paketini ustaca dayatanlar tüm seslendirme kanallarını ele geçirmişlerdi ve bu kanallardan yoğun imaj bombardımanı yapıyorlardı. Değişimin böylesine itirazı olanlar bu bombardımanın gürültüsünde cezalarını temyiz bile edemediler. Sonuçta tepeden imajlar yağarken gerçekle imajın birbirine karıştığı yıllar yaşandı. Değişim gerçek ilan edilen sonuçları birer imajdı. Fiili yasakların asli işlevi imajların kazınmasını engellemek. Çünkü imajlar toplu halde kazınırsa görülecek ki Türkiye'de çok şey değişmiş. Gündelik kalıplar, baskın değerler değişmiş ama bir şey değişmemiş. Can Kozanoğlu, Cilalı İmaj Devri, sayfa 7-8. Karşı taraf sosyalist imajları da yarattı. Terörist ya da marjinal ya da meczup ya da entel imajları ile sosyalistlik kabul gören tanımlara uğratıldı. Hayret, bir kısım sosyalist bu tanımlardan işine geleni benimsedi. Sana imaj lazım değil. Müşahhas ve mücessem bir sosyalizm olabilen bir sosyalist kimlik edinebilirsen, karşında hiçbir imaj duramaz. Oysa nasıl ki karşı tarafın kontrpolitikasını sür kontrpolitika ile alt edeceğini sanman, onların zeminini benimsemen ise, sana yönelen imajlar saldırısına da kontr imaj ile karşı çıkman işe yaramaz. Gölge boksu yaparsın ve sen dahi gölge olursun. İmajı reddetmeli ve en birey olabilmelisin. Sosyalist en bireydir. Ama kolay iş be. Yalnızca karşı cenahtakiler değil, bizim cenahta olduklarını söyleyenler de önce salak bir devrimci imajı imal ediyor. Kendi üstünlüklerini kanıtlamak için. Ve sonra mücadele edene hödük diyorlar. Kurallara itiraz edene dinozor ve fanatik. Sonra bu imajın karşısına geçip gülüyorlar. Kuralsızlığın kuralları böyle sahte imaj imalatlarının ve heyhat bu imajı gerçek sanıp ona benzemeye çalışmanın reddiyesi de olsun. Böyle bir devrimci imajı olamaz, yoktur. Varsa eğer yine yok olmalıdır. Var olduğu kadarı da yok olmalıdır. Kimi sosyalist aydınlarımız neden diğer sosyalist ve devrimcileri rakip ve karşı imaj olarak değerlendiriyor? Neden kendi dışındakileri cahil ve dogmatist ve sığ ve bilmem ne olduğunu kanıtlamaya çalışırken aslında kendi şahıslarında bilge imajı yaratıyor ve kendi bilgeliklerini imajlarla kanıtlamış olma hissiyle davranabiliyorlar? Keşke entelektüel düşünürken ve düşünce üretirken imajlar yerine gerçekten de zekasını kullanabilen olsa. Eşitlik üretimde midir? Özgürlük tüketimde midir? Eşitlik üretimde mi aranmalıdır? Özgürlük tüketimde mi aranmalıdır? Eşitlik ekonomi midir? Özgürlük politika mıdır? Sosyalizm ekonominin ve politikanın, üretim ile tüketimin, eşitlik ve özgürlüğün arasındaki ayrımın ortadan kaldırılması mıdır? Bütün bunların anlamı yönetenler ve yönetilenler arasındaki ayrımın yok olması mıdır? Eşitlik, özgürlük, üretim, tüketim, ekonomi, politika. Bütün bunlar yaşamaktır. Sosyalizm yaşamaktır. Sosyalizm hemen şimdi yaşamak ve yaşatmaktır. Sen bu soruların yanıtlarını bulmak, yaratmak, yapmak için sosyalistsin. İşte böylesi yaşamak, hakikaten yaşamaktır. Mutlu olmak, kendinden hoşnut olmak, neşeli, sevinçli olmak, insan olmak, birey olarak özgür olmak ve bunu diğer bireylerin özgürlüğü ile paylaşmak. Yaşama sevinci ile yaşamaktır. Sosyalizm bunlar için lazım ve sen bunlar için yaşamıyorsan sosyalistliğin ne lüzumu var? İnsanların neden eşit olmadığını ve özgürlüklerinin neden engellendiğini pekala biliyorsun. Bilincin tedirgin. Tedirgin bilincin vicdanını mı kanatıyor? Öyleyse sosyalistsin. Sosyalist olmaya ihtiyacın var. Sosyalizm bilinçtir, sosyalizm vicdandır. Marx bilincin, Lenin vicdanın tanımı benim için. Marx düşüncesiyle sosyalizmin, Lenin eylemiyle devrimin tanımı benim için. Ve bilinç vicdandır. Fransızca'da bilinç ve vicdan, Türkçedeki bu iki kavram tek bir sözcükle ifade edilir. La Conscience aslında Mahir Çağan'ın şu sözleriyle büyümedik mi? Devrim günleri, yığınların ihtilal türkülerini söylediği nadir günlerdir. Dönem artık ihtilalci atılımın dönemidir. Bu dönemde kitleler tek bir dilden anlamaktadırlar. O da Fransızcadır. Ve bu dili konuşmak da başlı başına bir sanattır. Mahir tüm ihtilalciler gibi Fransızca konuşma taktiğinden, Fransızca kitabın aksanından söz ederdi. Fransızlar ihtilal yapmasını iyi bildiklerinden, onların üslubuyla politika yapma, Fransızca konuşma deyişiyle ifade edilmez mi? Fransızlar belki de bilinci ve vicdanı tek bir sözcük ile kavramlaştırmayı keşfettikleri için iyi ihtilal yaparlardı. Varsın kitleler henüz devrim günlerini yaşıyor olmasın, ihtilal türküleri söylemesinler. Bu türkülerin söylenebilmesi senin bu dönemi dört mevsim yaşamana bağlı ve Fransızcayı öğrenebilmene. Kitlelere bu türküleri öğretebilmek, birlikte söyleyebilmek önce senin bu dili bilmene bağlı. Fransızca konuşarak yaşayabilmen, bilinci ve vicdanı tek kavramla ifade edebilmen, hemen şimdi devrim dönemini yaşayabilmendir. Önce bilincinde ve vicdanında. Marx'ı sosyalizmin ve bilincin, Lenin'i devrimin ve vicdanın tanımı kılabiliyorsan, Marksist-Leninistim filan demene gerek yok. Ben Marx'ı ve Lenin'i seviyorum, onlardan öğreniyorum. Ben Marx'ı ve Lenin'i hemen şimdi yaşıyorum diyebilmen daha güzeldir, insancadır. Marksist olmaktansa Marx'ı sevebilmek, sevmek ve duygusallık daha teoriktir. Teori insanlar içindir. Marx hangi nedenle sosyalist olduysa sen de aynı nedenle sosyalistsin çünkü. Değişen bir şey yok. Marx'ı sosyalist yapan bilince ve vicdana dair nedenler senin için de geçerli. Çünkü bütün dünya insanlarının tek dili ortak dili henüz Fransızca değil. Marx'ın zamanında belki Bismarck aksanlı bir kapitalistçiydi. Şimdi belki Bush aksanlı ama yine kapitalistçe. Marx'ın konuştuğu dil hala geçerli. Marksizm bu nedenle de iflas etmedi. Aslında Marx da Lenin de kuralsızlığı tanımlamadı mı? Ne tuhaf, Marksist-Leninistler ise kurallar koydular. Oysa Marx'ın da Lenin'in de tek değil ama anahtar kavramı voluntarizm değil miydi? Voluntarizm kural tanımazlık değil mi? Voluntarizmin vicdanı, determinizmin bilincine kafa tutmaz mı? Sosyalizm böyle bir istek. Determinizmin, bilincin, bilimin makul hale getirebildiği bir istek, bir ütopya. Sosyalist isen başkalarının koyduğu kurallara kuraldır diye uyma mecburiyetinden muafsındır. Kurallara onları sorgulamadan uyanlar ve uyuyanlar biraz zor sosyalist olabilir. Öyleyse kuralları sen koymalısın. Aklının yattığında, içine sindiğinde riayet etmek üzere. Kuralsızlığın kurallarını koymalısın. İçine sinmediğinde riayet etmemek üzere. İmandan değil, inançtan söz edebilirsin. İstediğinin olabilirliğine inanmaktan. Ki inanç da aslında tanımsız bir kavram. Sanırım etik bir deyişle içine sindirebilmek duygusundan başka anlamlı karşılığı da yok. Yani neden inandığını en çok sen bilebilirsin. Çünkü bilincin ve vicdanın yalnızca seninle konuşabilir. Onların şifreli dilini ancak sen çözebilirsin. Başka kimse duyamaz onların seslerini. Ama tek başına bir işe yaramazsın. Kendin için örgütünü, sosyalist bir örgütü, bilinç artı vicdanların çok sesli korosu kılabilmek, herkesin önce kendilerinin sesini duyabildiği ve böylece başkalarını da duyabilmeyi ve başkalarıyla da duygulanabilmeyi paylaştığı ölçüde diğerlerini dinleyebildiği çok sesli bir koro. O zaman bu koronun şarkılarının Fransızca söylendiğinden kuşkun olmaz. Sen birey değil, en bireysin. Sosyalistsin ve düşünmenle ve yaşamanla farklısın. Beyindeki uğultunun adına düşünmek diyenler, sendeki bilinci bilemezler. Yalnızca yemeye, içmeye, çiftleşmeye, dinlenmeye ve soluk alıp vermeye, yaşamak diyenler ve böylesi bir bitkisel ot gibi yaşamı yeğleyenler, sendeki vicdanı bilemezler. Çünkü senin bilincin tedirgindir. Düşünmemek elinde değildir. Adalet Ağaoğlu'nun 3-5 kişi de söylediği gibi, bir gün hiç almamış gibi yapamayacağın bir telgraf almışçasına, bildiğini bilmiyormuş gibi yapmak elinde değildir. Yaşamak, soluk alıp vermenin ötesindeki anlamıyla, vicdanın eline tutuşmuş olduğundan dolayı, artık ne yapsan almamış gibi yapamayacağın telgrafın, artık senin kaderin, mutlu olabilmenin, kendini hoşnut kılabilmenin yegane seçeneği olmuştur. Bu iş böyle. Vicdanın rahattır, bilincin tedirgin. Vicdanından kaçamazsın, mümkün değil. Kaçış yollarını içine sindiremediğin ölçüde devrimci olmaya, kalmaya mecbursun. En bireysel çıkarını kolladığın için mutluluktan kaçmış olamayacağını da bilirsin. Telgrafta böyle yazar. Mutluluktan kaçmayı içine sindiremezsin ve işine gelmez. O halde işine geldiği, içine sindiği gibi yaşamalısın. Kendinden hoşnutsan sosyalist olabilirsin ve memlekete ve millete böyle hayrın olabilir. Sosyalist olmaktan hoşnutluğun ise totoloji değil, kuralsız kural diliyle söylersek zaten kendinden hoşnut olabilmendir. Yeme içme, defi hacet etme, üreme, dinlenme ihtiyaçlarının karşılanmasıyla kendinden hoşnut olabilen bir birey olarak yaşamayı bu gerçeklerle reddeder, çaresiz, en birey olmayı seçersin, iyi edersin. En birey işte böylesi insani nedenlerle ancak bir dava insanı olabilir. İçine sindirebildiğin ölçüde her şeyi göze aldığı bir dava uğruna yaşayabilir. Bildiğinden kaçamaz, bilgisinden kaçamaz. Çünkü düşünmeyi durdurabilmesi elinde değildir. Soluk alıp vermekten vazgeçemeyeceği üzere, bildiğini biliyormuş gibi yapamadığı ölçüde sosyalist olmaya, kalmaya mecburdur. Mecburiyet bilincin vicdanda yatmasıdır ve bilinç vicdanı açığa vurur. İnsanın vicdanı böyle bilinçlenir. Bilinçlenmiş vicdanla vicdanın tedirgin ettiği bilinç özgürlük ve özgürleşme özlemini üretir. Etik ile eşitlik, estetik ile özgürlük, bilinç ile vicdan tutsağı bir sosyalist, bir hangar yapan taşeron olmayı nasıl içine sindirebilir? Bunları filozoflar yüzlerce yıldır söyleyip durur. Şimdi bir kez daha yinelemenin anlamı ve yararı nedir? Ama felsefenin insanlığın ilkel dönemine ait bir düşünce oyunu ve geçen yüzyıla ait bir düşünce mühendisliği olduğunu ileri süremez misin? Objektivizmi ve pozitivizmi şimdi boş ver. Filozofların maddenin aslına dair spekülasyonlarla uğraştığı pek çok soruyu pozitif bilim çözmüyor mu? Ne bileyim monat, ide gibi anahtar kavramların yerine şimdi elektron, nötron filan almadı mı? Mutlak idenin kendini nasıl gerçekleştirdiğine kafa yormak yerine Big Bang'in sırlarını öğrenmek daha zevkli değil mi? Üstelik şimdi felsefenin kavramlarının yaratıcıları Hegel, Kant gibi büyük düşünürlerin moda deyişle alt olması yanı sıra artık pozitif bilimlerde Newton, Einstein gibi yasa kaşifleri de isimleriyle anılmıyor. Lazeri kim keşfetti ben bilmiyorum ya da mikroçipsi. Filozoflar birer usta mantıkçı ve akıl mühendisiydiler. Pozitif bilim beynin hücrelerini keşfediyor, düşünmenin sırrını da çözüyor. İnsanoğlu dünyayı yorumlama evresinden dünyayı ve evreni bilme evresine geçti. İnsanlığın evrimi. Artık sanırım bir Hegel'i beklemek lazım değil, bir Newton'u da. Dünyayı toplumu yorumlayan, filozofların yerine bu dünyayı daha fazla bilen bilimin verileri, mürşitliği sayesinde dünyayı ve toplumu değiştirmek imkanları daha çoğaldı. İnsanoğlu bunların tarzlarını yeniden üretebiliyor. Şimdi bir Hegel, bir Newton beklemek gerekmiyor ve şimdi bir Marx, bir Lenin beklemek de doğru değil. Şimdi bunların tarzını da yeniden üretmek lazım. Sverdlov tarzıyla birlikte. Lenin'in 1924'te hemen yine öleceğinden korkmazsan, Lenin tarzı hayatta olduğu sürece, Stalin ve Troçki tarzı dahi bunun birer müttemim cüzü olabilir ve sosyalizmin ceberrut Stalinleri ile hain Troçkileri gereksiz hale gelir. Ne Stalin ceberruttu ne de Troçki hain mi diyorsun? İkisi de mecburen ceberrut ve mecburen hain oldu mu diyorsun? Yeter ki Lenin'in tarzı da yine hemen 1924'te toprağa verilmesi. Sosyalizm sürecinde Marx Lenin'e ulaşmaya devam edebilsin. Bunu şimdi sen başaracaksın. Yaşam tarzın ile. Yazdıkça yazasın geliyor ve söyleyebildiklerim sanırım artık gevezelik tarzına dönüşüyor. Ama yine de bilmem anlatabildim mi? Hiçbir tartışma buradaki haliyle dertleşme bitmiş sayılmaz. Bu dertleşme de bitmemeli. Dertlerimize bulunan çareler ve tarzlar da bitmemeli. Senin çarelerin ve tarzların neler? Sana başka ne lazım ki? Önceden sorulmuş sorularla ve bulunan yanıtlarla yetinmeyen ve kendi sorularına yanıt arayan bir yaşama tarzı. Sahtekar dokumacılar ve aptal krallar ve yağcı soylular her zaman var olacak, hep olacak, kaçınamazsın. Yeter ki bizim çocuk da hep var olsun ve hep sen onunla beraber yaşa. Mutlu olursun. Billahi kralın elbisesi yok. Üstelik hiç şimdiye kadar sözünü etmedim ama Midas'ında eşek kulakları var. Hiçbir gerçek gizli değil. Ama önce dedikodu var ve sen buna kibarlığından spekülasyon diyorsun. Solcular arasında da dedikodular ve spekülasyonlar ve yazılanları okumadan kesilen ahkam ve yapılan yorumlar ile gerçek hep çarpık ifşa edilebiliyor. Öyleyse kuralsızlığın kurallarıyla, gerçek çıplaklığıyla ve peşinen ve gerektiğinde çocukça ifşa edilebilmeli. Bütün diğer ifşaat türlerini gereksiz kılmak ve insanları meraktan kurtarmak için. Midas eşek kulaklarını gizlemesin. Kral görünmez elbise giydiğini sanıp kendini kandırmasın. Yeter ki sen bağır. Midas'ın eşek kulakları var. Kral çıplak. Bağırmazsan isyan edemezsin. Etsen bile isyanın hep eksik kalır, çarpık olur. Yine yenilirsin. Sosyalizm tanımlarındaki bilinç, vicdan, etik, estetik, mutluluk, mücadele, sevgi, umut sözcüklerinin yokluğuna isyan edemezsen iyi devrimci, iyi çocuk olamazsın. Dünü unutmaman ve yarını yaşayabilmen için elbette bugünü bir hakkın yaşayabilmen şart. Nesneler dünyası ile öznel dünyanın arasındaki kopuşa son verebildiğin, gündelik hayatın ile ütopyanı birleştirebildiğin, politika ile yaşamı ayrıştırabildiğin ölçüde bugünü yaşayabilirsin. Başka yolu yok. Yeme, içme, defi hacet etme, üreme, dinlenme ve sevgilinle el ele gezme ve tuttuğun takımın maçında olanca özgürlüğün ile karşı takıma küfretme ve soluk alma gibi vazgeçmemen gereken ihtiyaçlarını karşılarken yaşamayı daha da zevkli hale getirebilmek, bitkisel ve hayvansal bir canlı olma içgüdüsünün ve kendinde insan kimliğinin ötesinde bilinci tedirgin, vicdanı rahat bir mutluluğu çoğaltan en insan ve kendi için insan olarak yaşayabilmek, hemen şimdi. Çünkü sosyalizm bile yalnızca yeme içme, defi hacet etmek, üremek gibi maddi ihtiyaçları karşılamak ve bunların eşitliğini sağlamak için uğraşmaya değmez. Yalnızca bu düzlemde tanımlanmış bir eşitliğin de belki lüzumu var ama asıl olan en insan olarak özgürleşebilmek. Sosyalizmin asıl bunun için lüzumu var. O halde bir yanda etik ile eşitlik aynı düzlemde ise, diğer yanda estetik ile özgürlük de aynı düzlemde değil midir? O halde her sosyalist hangar yapan bir taşeron olmanın ötesinde saray yapabilen bir mimar olmaya mecbur değil midir? Bireysel özgürlük ile kolektif akıl arasındaki denge başka nasıl sağlanabilir? Ben bu soruların yanıtlarını hala çok merak ediyorum. Yanıtları bundan sonra da seninle aramaya devam etmek ve buldukça paylaşmak istiyorum. Sen sosyalistsin, öyleyse umudun var, paylaşır mısın? Bugünü paylaşmak, bugünü birlikte böylesine yaşamaktır. Böylesine yaşamak güzel meslektir. Yaşamak hemen şimdi. Haydi hoşça kal, kendine iyi bak ve bir kez daha merhaba gözlerine ve gözlerime. 1981 Mamak, 1992 Cağaloğlu. Kitabın sonu. 24 Ocak 2001.